Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Sandığından daha cesursun, göründüğünden daha güçlüsün ve düşündüğünden daha zekisin. Bunu sakın unutma, demiş Christopher Robin. Demesi kolay tabii ama nasıl olacak da daha cesur, güçlü ve zeki olduğumuzu daha sık hatırlayacağız? Nasıl olacak da bu sarsılmaz özgüveni inşa edeceğiz? Bugün size daha başarılı ve özgüvenli hissetmek için araştırmaların desteklediği 3 taktikten bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Önce size bir hikaye anlatayım. Bir iş adamı çok ciddi borçların altına girmiş ve umutsuzluğa düşmeye başlamış. Bankalar ensesinde bekliyormuş. Tedarikçileri ödeme için ısrar ediyorlarmış. Adam parka gidip bir banka oturmuş ve çaresizce başını ellerinin arasına alıp şirketini bu borçtan kurtarıp kurtaramayacağını düşünüyormuş. Tam bu esnada yaşlıca bir adam ona doğru yaklaşmış ve sormuş. Canın sıkkın gibi genç adam, demiş. İş adamı borçlarını ve şirketin içinde bulunduğu durumu anlatmış. Yaşlı adam, sana yardım edebileceğime inanıyorum, demiş. Ve adamın ismini sorup bir çek yazmaya başlamış. Çeki genç adamın eline sıkıştırıp şöyle demiş. Bu parayı al. Tam bir sene sonra benimle burada buluş. O zaman bana geri ödersin. Ve sonra da hızlıca arkasını dönüp kaybolmuş. İş adamı elindeki çeke bakmış ve Andrew Carnegie tarafından imzalanmış 100 bin dolar değerinde bir çek olduğunu görüp şaşkına dönmüş. Çünkü Andrew Carnegie o zamanlar dünyadaki en zengin insanlardan biriymiş. Tüm borçlarını bu parayla kapatabileceğini fark eden adam şöyle bir karar almış. Önce kendi çabalarımla işimi kurtarmayı deneyeceğim. Nasıl olsa çok zor durumda kalırsam beni kurtaracak bir çekim olduğunu biliyorum. Bu yeni azim ve umutla adam daha stratejik anlaşmalar yapmaya başlamış. İş partnerlerini ikna etmiş, satışlarını arttırmış, birkaç ay içinde çeki kullanmadan borçlarını kapatmış ve şirketini kârlı hale getirmiş. Tam bir sene sonra aynı saatte bozdurmadığı çeki Andrew Carnegie'ye geri vermek üzere parka gitmiş. Yaşlı adam aynı saatte onunla buluşmuş. Tam yaşlı adama çeki verip başarı hikayesini anlatacakken bir hemşire koşarak yaşlı adamın kolundan tutmuş ve şöyle demiş... Ah sonunda onu buldum. Huzur evinden sürekli kaçıyor ve insanlara Andrew Carnegie olduğunu söylüyor. İş adamı tüyleri diken diken olmuş bir şekilde kala kalmış. Bir sene boyunca cebinde 100 bin dolarlık bir çeki taşımanın verdiği azim ve özgüvenle daha çok çalışmış, risk almış, satışlarını arttırmış. Meğer o çek gerçek bile değilmiş ve fark etmiş ki aslında işini kurtarmasını sağlayan çek değil, kafasına koyduğu şeyleri yapabileceğine dair inancıymış. Bu hikayeyi okurken tüylerim diken diken olmuştu. Kendine güvenmek ve bir şeyleri yapabileceğine inanmak sadece başarının değil, mutluluğun ve kendini gerçekleştirmenin de ön koşulu gibi duruyor. Peki ne yapacağız da kendimize inanacağız? Nasıl olacak da kendimize daha çok güveneceğiz? Size bilimsel araştırmalar ışığında öğrenip uyguladığım 3 taktikten bahsedeceğim. Birinci taktiği anlatmadan önce size biraz arka planını anlatayım. Geçtiğimiz yaz kendi üzerime çok gittiğim bir dönem oldu. Yeni istifa ettiğim için bir an önce bir şeyleri kendime kanıtlamam gerekiyordu. Bir şirkette çalışmadan da para kazanabilirim, uzun zamandır hayalini kurduğum şeyleri hayata geçirebilirim. Kendimden beklentim büyüktü. İstifa ettikten 2-3 gün sonra çalışmalara başladım. Hayatımı yeniden inşa etmenin itici gücüyle başladım hırıl hırıl çalışmaya. O yaz belki de hayatımın en sancılı yazlarından biriydi. İstifa edince hem de yaza denk gelince sanki her şeye güllük gülistanlık olacak ve sürekli orada burada gezecekmişim gibi geliyor kulağa. Gezdim bir yandan da ama işin doğrusu kendi üzerimde yarattığım baskı katlanılmazdı. Ne yapsam yetmiyor, kendimi sürekli daha çok çalışmaya zorluyorum, mola vermek, dışarı çıkmak suçlu hissettiriyor. Sürekli kendime niye daha çok çalışmadığımı soruyorum. Arkadaşlarımla tatile gidiyorum, yine çalışıyorum. Ay güzel insanlar, bunları anlatırken bile içime sıkıntı bastı. İnanın, insanın kendine gaddar davranması ne kadar üzücü. Niye kendi üzerimize bu kadar gidiyoruz? Hayatı kendimize nasıl da zindan ediyoruz bazen. Tabii ki de bu baskı beni 1-2 ay sonra bir tükenmişlik sendromuna taşıdı. Gerçekçi olmayan hedefler koyarak ve hiçbirini gerçekleştiremeyerek kendi motivasyonumu ciddi ölçüde kırdım. Ve hayatta en boş, karanlık hissettiğim birkaç hafta geçirdim. Zordu. Gerçekten zordu. O dönemlerde bana her daim destek olan bir aileye ve bir can dosta sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. İşte tam bu zamanlarda ev annemlerin yanına gitmiştim. O zamanlar Art of Joy yani mutlu olma sanatı diye çevireyim workshoplar hazırlıyordum. Ve workshopları insanlara sunmadan önce aileme yapıyordum. O workshopta yaptıracağım egzersiz herkesin kendisine bir teşekkür mektubu yazmasıydı. İlginçtir, o gün o egzersizi yaptırana kadar ben de kendime hiç teşekkür mektubu yazmamıştım. Bilimsel araştırmaları okudukça ve bu egzersizin gücünü fark ettikçe o gün annemlerle beraber ben de kendime bir teşekkür mektubu yazmaya karar verdim. Bu şöyle bir egzersiz. Şu ana kadar başardığın şeyleri düşünüyorsun. Bunları gerçekleştirmek için ne kadar emek verdiğini, buralara kadar gelmek için neler yaptığını ve bunları yapabildiğin için kendine teşekkür eden bir mektup yazıyorsun. O gün o mektubu yazmak içime öyle bir serin su serpti ki kendime karşı taşıdığım o gaddar yaklaşımımı o gün o mektup kırdı. Bilim bir kez daha haklı çıktı. Şimdi size 7-8 ay önce kendime yazdığım o teşekkür mektubunu okuyacağım. Çok farkındalıklı bir hayat yaşıyorsun. Ne yapmak istediğinin ciddi ölçüde farkındasın. Potansiyelini gerçekleştirmek üzere somut adımlar attığını biliyorsun. Kendi üstüne bu kadar fazla gitmene gerek yok. Eğlenmeye, planların bozulmasına, daha az çalışmaya açık olsan ve bu konuda biraz daha esnek olsan, belki daha çok seyahat edebilir, daha fazla insanla bir arada iş yapabilir ve istediğin hayata daha kolay sahip olabilirsin, değil mi? İnsanlara yardım etme güdünden dolayı sana teşekkür ediyorum. İnsanlara her daim iyi gelmek istediğin için, tanımadığın kişilere gülümsediğin için, kendini yardım etmek üzere eğittiğin için, dedikodu yapmamak üzere gayret gösterdiğin için, hayallerini önceliklendirdiğin için, kim ne derse desin, doğrularından vazgeçmediğin için, bedenine, ruhuna iyi baktığın için, her daim sınırlarını zorlamak adına kendini challenge ettiğin için, risk almaya çalıştığın için, tüm bunlar için sana teşekkür ederim. Ve tüm bunları yapabilmek bile hayatta çok güzel bir yerde olmak demek. Her ne kadar bazen başarısız ve potansiyelini gerçekleştiremiyor gibi hissetsen de tüm bu yaptıklarına bir bak. Nelerden vazgeçtiğine, cesurca attığın adımlara. Çok daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. İçindeki ateşin farkındayım ve başkalarına iyi gelme arzunun. İçindeki sesi istikrarlı bir şekilde takip et. Daha fazla akışa, eğlenceli, spontanlar yarat. Önünde daha çok kapı açılacak. Bakın ben bunları yazdığımda podcast yapmaya başlamamıştım. Instagram'da 25 bin takipçim yoktu. Freelance çalıştığım büyük müşterilerim de yoktu. Her şeyin çok başındaydım. İşinden 3 ay önce istifa etmiş bir beyaz yakaydım. Daha henüz kendime neleri yapabileceğimi kanıtlamamıştım. Ama kesin olan bir şey varsa kendi üzerime bu kadar giderek başarmak istediğim şeyleri başaramayacaktım. Yanlış anlaşılmasın, hala çok çalışıyorum. Hala kendimi daha fazlasını yapmak için düzenli olarak ittiriyorum, zorluyorum. Ama kendime yaptıklarım için minnettar olmayı öğrettim. Kendime teşekkür etmeyi, yapamadıklarımı değil, şu ana kadar ne kadar çok yol geldiğimi kendime hatırlatmayı. Bunları kendime öğretmeseydim, belki de bağımsız çalışan biri olarak devam edemeyebilirdim. Hala büyük hedeflerim var. Hala kendimi, hadi Özge, biraz daha çalış, bitecek diye zorluyorum. Ama artık kendime o kadar şefkatliyim ki, en yakın arkadaşıma seslenir gibi sesleniyorum kendime. Hadi kuzu, 2 saat daha çalışsan bitecek, yapabilirsin diyorum. Kendime ödüller veriyorum bitirebildiklerim için, daha gerçekçi hedefler koyuyorum. Bir gün çok çalışınca, ertesi gün sabah kendime mola veriyorum. Tüm bunları hayata geçirebilmek, teşekkür ve minnet egzersizleriyle mümkün oldu. Odağımı sürekli başaramadıklarımda değil, şu ana kadar yaptıklarımda tutarak, düzenli olarak ne kadar çok yol kat ettiğimi fark ederek. Bir araştırma okumuştum. Evli çiftler üzerine bir de ne yapıyorlar ve mutluluk seviyelerini araştırıyorlar. 60'lı, 70'li yaşlarında olan bir çift var. Kadına da, erkeğe de şunu soruyorlar. Nasıl bir evliliğiniz oldu? Adam şöyle söylüyor. Harika bir hayatımız oldu. Birbirimize hep destek olduk. Güzel bir hayatı paylaştık. Gurur duyduğumuz çocuklar yetiştirdik. Karımı seviyorum. Çok güzel bir evlilik yaşadık. Kadın da şöyle söylüyor. Daha çok para kazanabilirdik. Daha farklı bir hayat yaşayabilirdik. Ortalama bir evliliğimiz oldu. Aynı evliliği tecrübe eden iki kişinin evlilikleriyle ilgili yorumları nasıl bu kadar farklı olabilir? Adam geçmişe baktığında minnettar olduğu şeyleri hatırlıyor. Birbirlerine destek olduklarını, güzel evlatlar yetiştirdiklerini. Kadınsa odağını eksik olanlarda tuttuğu için kazanamadığı paraları ve yaşayamadığı hayatı düşünerek geçmişi bambaşka değerlendiriyor. Hayat başımıza gelenlerden çok onu kafamızın içinde nasıl değerlendirdiğimizle ilgili. Aynı olayı yaşayan iki insanın çok farklı deneyimler edinebilmesinin sebebi bu. Yani sen de neleri hatırlamayı seçtiğine göre çok başarılı ve özgüvenli de hissedebilirsin, çok başarısız ve yetersiz de. Bu senin hangi deneyimlere odaklanmayı seçtiğinle çok alakalı. Olduğun haline daha özgüvenli ve başarılı hissetmek kulağa güzel geliyorsa seni kendine bir teşekkür mektubu yazmaya davet ediyorum. Gece yatmadan, hafta sonu ya da ne zaman kendine vakit ayırabilirsen al kağıdı kalemi ya da telefonunu. Şu zamana kadar neler başardığını tek tek yaz. Nelerden geçtiğini, hangi zorluklara göğüs gerdiğini ve kendini buraya kadar getirdiğin için teşekkür et. İnan çok iyi gelecek. Gelelim 2 numaraya. Zihni sürekli neler yapamadığımızda değil de neleri başardığımıza odaklamanın bir diğer yolu da başarıları kutlamak. Siz de böyle misiniz bilmiyorum ama ben de başarılarımı küçümsemek gibi bir huy vardı. Bir de bunun üstüne başardığım şeyleri dillendirmek ya da kutlamak, böbürlenmek gibi hissettiriyordu. Halbuki başardığım şeyleri kutlamayınca ama zaten o kadar da önemli değil deyince bu sefer onları elde etmek için sarf ettiğim onca emeği göz ardı etmiş oluyordum. Bu da geriye dönüp baktığımda "Aa ben şunları başardım" dememi zorlaştırıyordu. Son bir senedir bilinçli olarak küçük başarılarımı da kutlamaya ve paylaşmaya çalışıyorum. Mesela güzel bir şey olduğunda hemen babamı ve annemi aramak gibi bir huyum var. Çalışmayı çok istediğim bir markayla çalışmaya mı başladım? İlk iş onları arıyorum ve bu sevinci paylaşıyorum. Bunu onlar beni takdir etsin, gururumu okşasınlar diye değil, başardığım şeyi kutlamak için yapıyorum. Bu da beni çok iyi hissettiriyor. Onlar da benim için çok mutlu olduklarında bir başarı ve sevinç dalgası yaratmış oluyoruz birlikte. Instagram'da 10 bin, 20 bin takipçim olduğunda insanlara söylüyorum, hikayemde paylaşıyorum. Aa bakın ben ne yaptım harikayım demek için değil. Paylaşmak bir sevinç dalgası yaratıyor. Bana değer veren insanlar da benimle mutlu oluyor. Ve başarıyı kutlamak çok iyi hissettiriyor. Kendime koyduğum hedefler için ödüller koyuyorum. Mesela ilk şeyi başarınca o çok gitmek istediğim restoranda kendime güzel bir yemek ısmarlayacağım gibi. Ya da arkadaşlarımı şuraya götüreceğim gibi gibi. Kutlama yapmak beynin ödül merkezini uyardığı ve dopamin salınımını tetiklediği için çok mutlu hissetmemize neden oluyor. Ve daha da önemlisi daha fazlasını yapmak için bizi motive ediyor. Başardığın şeyleri kutladıkça, insanlarla paylaştıkça zihnini başarılarını daha çok fark edecek şekilde eğitmiş oluyorsun. Ve başarılarını daha çok hatırladığında kendinle ilgili daha özgüvenli hissediyorsun. Yani başarıları kutlamak ve paylaşmak uzun vadede senin kendini çok daha yeterli hissetmeni sağlıyor. Bence bununla ilgili sizin de yapabileceğiniz şeyler şunlar. Harika bir sunum mu yaptın? Kendine bir ödül ver. Bir terfi mi aldın? Arkadaşlarını kutlama yemeğine çıkar. Çok güzel bir şey mi oldu? En yakın arkadaşlarını ya da aileni arayıp haber ver. Başarıları kutlamak hem çok keyifli hem de zihnimizi eğitmek için çok gerekli. Özgüven ve yeterli hissetmeme çok yardımcı olan üçüncü şey de güçlü özelliklerimin ve yeteneklerimin farkında olmak. Bir iki sene öncesine kadar diğer insanların benden çok daha iyi olduğuna inanırdım. Ya benden daha zeki, ya benden daha güzel, ya benden daha özgüvenli, ya benden daha iyi konuşuyor. Sosyal medya ve televizyon bombardımanı uğrattığımız beynimiz, etrafımızdaki insanlarla sürekli bir kıyas içinde. Beyin kıyaslama yaparak sonuca varmak üzere programlı. O yüzden de o şöyleyse ben böyleyim deyip duruyoruz kafamızın içinde. Ve en tehlikelisi kıyaslama yapacağımız çok insan görmeye başlamamız. Eskiden sosyal medya ve televizyon yokken insanlar sadece mahallelerindeki insanlarla kendini kıyaslayabiliyordu. Herkes benzer yaşamlara sahip olduğu için kimse kendini çok aşağıda ya da yetersiz hissetmiyordu. Peki ya şu an? Ekranlarda gördüklerimiz yüzünden süper modeller, milyarderler beynimizin kıyas noktaları. Kendi güçlü özelliklerinin farkına varmak, kendi kulvarında sadece kendinle yarışmak gibi bir şey. Herkesin kendi yeteneklerinden oluşan bir alet çantası var. Kimsenin alet çantası birbiriyle aynı değil. Herkesin alet çantası kendine az. O yüzden kıyas yapmak mantıksız ve alet çantanın içinde nelerin olduğunu bildiğinde en güçlü araçlarınla en iyi sonucu yaratacak şeyler inşa edebiliyorsun. Ben her sene en az bir iki kere güçlü yönlerimi yazıyorum. Beni güçlü kılan yönlerim neler? Başkaları benimle ilgili en çok hangi özelliklerimi dile getiriyor? Başkalarına zor gelen ama benim kolaylıkla yaptığım neler var? Bunların farkında oldukça başkalarının alet çantasını kıskanmayı bırakıyorum. Çünkü kendi alet çantam içindekilerinin farkındayım ve önemli olan kendi araçlarımla ne yaptığım. Ben mesela sesimi ve diksiyonumu iyi kullanabildiğimi fark ettim. Bu alet çantamda olan güçlü bir araç. Bu yüzden bir podcast yapıyorum. Pek çok insan kamera önünde heyecanlanıyor. Ben kamera önünde rahat ve kendim gibi davranabiliyorum. Bu yüzden videolar çekiyorum. Senin alet çantanda muhtemelen bambaşka araçlar var. Sence bunlar neler? ve onları en iyi şekilde kullanmak adına hayatta neler yapabilirsin? Güçlü özelliklerimin ve yeteneklerimin farkına varınca başarılı bulduğum insanların yanında kendimi başarısız hissetmiyorum. Yetenekli gördüğüm insanların yanında kendimi yeteneksiz hissetmiyorum. Biliyorum ki onun alet çantası kendine has ve benimki de kendime. Herkesin kulvarı farklı. Aynı meslek gruplarından olabiliriz, aynı yaşta, aynı endüstride çalışıyor da olabiliriz. Ama aslında sadece ve sadece kendimizle yarışıyoruz. Yarıştığımız tek kişi bir gün önceki kendimiz. Değerli insanlar, eğer bu podcast'i keyifle dinliyorsanız Spotify'dan takip etmeye başlamanızın büyümesine çok katkısı olur. Takip edin, arkadaşlarınıza gönderin, hep beraber büyüyelim. İvedilikle konumuza geri dönüyorum. Şunu gözlemliyorum, kendi üzerimize o kadar çok gidiyoruz ki yakın arkadaşlarımıza ve etrafımızdakilere yapabileceğini söylüyoruz. Ne kadar yetenekli ve başarılı olduğunu hatırlatıyoruz. Ama kendimize gelince nedense bir gaddarlık, bir küçümseme hali, bir özgüvensizlik, çoğumuz bunu yaşıyoruz. İyi haber, bu böyle devam etmek zorunda değil. Bu bölümde bahsettiğim 3 egzersizle adım adım kendimize inanmayı ve özgüvenli hissetmeyi başarmak mümkün. Tek ihtiyacımız olan bunları düzenli pratik etmek. Bu bölümü başladığımız şekilde bitirelim. Sandığından daha cesursun, göründüğünden daha güçlüsün ve düşündüğünden daha zekisin. Sandığının çok ötesinde bir potansiyele sahipsin güzel insan. Bunu unutma. Sevgiler, Özge.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.